Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâs ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyon üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten parsu.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 22 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 2 Nisan 2024 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Amerika ve İsrail ilişkilerinin tarihi, Filistin halkının zorunlu göçü ve İlahi Önderler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Siyonist işgal rejimi İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği yakınındaki konsolosluk binasını hedef aldı. Dışişleri Bakanı İran konsolosluğuna yapılan saldırının sonuçlarından Siyonist rejimin sorumlu olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan Siyonist rejimin son cinayetine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın derhal tepki vermesini istedi. İran, Siyonist rejimin son cinayetine ilişkin Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti. Hamas, İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk binasına saldırıya tepki gösterdi. Ve Siyonist yerleşimciler erken parlamento seçimlerinin yapılmasını vurguladı. Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği yakınındaki İran konsolosluğu binasını hedef aldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Suriye hükümetine bağlı medya, pazartesi akşamı Siyonist rejim ordusunun işgal altındaki Golan bölgesinden İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam kentindeki Büyükelçiliği yakınındaki İran konsolosluğuna hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Habere göre saldırı, Şam'daki İran konsolosluğu binasının tamamen yıkılmasına ve çalışanlardan bir grubun şehit olmasına ve yaralanmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, pazartesi gecesi İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliğinde bulunarak, Siyonist ordunun Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti konsolosluğuna saldırısını kınarken, Siyonist rejimin Suriye ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri asla bozamayacağını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Hüseyin Ekberi de gazetecilere verdiği röportajda Siyonist rejimin 6 roketle binayı hedef aldı ve ben de bu Büyükelçilikteki iş yerimdeydim açıklamasında bulundu. İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Dairesi Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıda şehit olanların isimlerini açıkladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre devrim muhafızlarının halkla ilişkiler dairesi, pazartesi gecesi yayımladığı bildirde şunları duyurdu. Siyonist Kurt sıfatlı rejimin Filistin direnişi ve Gazze halkının direnişi karşısında telafisi mümkün olmayan yenilgileri ve bölgedeki İslami Direniş Cephesi mücahitlerinin çelik iradesinden aldığı yenilginin ardından, sahte rejimin savaş uçakları pazartesi akşamı yeni bir cinayette İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluk binasını füze saldırısıyla hedef aldı. Bu cinayetin sonucunda türbe savunucusu ve aynı zamanda kutsal savunma dönemi komutanları, gazileri ve İran'ın Suriye'deki üst düzey askeri danışmanlarından olan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hacı Rahimi, beraberindeki şehit Hüseyin Emanullahi, şehit Seyit Mehdi Celalati, şehit Muhsin Sadakat, Şehit Ali Ağababa'yı ve Şehit Seyit Ali Salihi Ruzbehani isimli 5 subayla birlikte şehadet mertebesine ulaştılar. Bu cinayeti şiddetle kınayıp İslam İnkılabı rehberini, şehit aileleri ve onların silah arkadaşlarına ve İslami İran'ın kıymetli halkına tebrik ve taziye mesajını sunarak şehitlerin pak naaşının ülkeye intikali ve teşhii ile ilgili ayrıntılar açıklanacaktır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Şam'daki İran Konsolosluğu binasına yapılan saldırıyı tüm uluslararası yükümlülüklerin ve sözleşmelerin ihlali olarak değerlendirdiği ve bu eylemin sonuçlarının sorumluluğunun Siyonist rejime ait olduğunu belirtti. El Alem kanalının haberine göre pazartesi akşamı Siyonist rejimin Şam'daki İran Konsolosluğu binasına yönelik saldırının ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı aradı. İran ve Suriye Dışişleri Bakanları yapılan telefon görüşmesinde işlenen cinayetin farklı yönlerini ele aldı. El-Mikdad, Siyonist rejimin canice saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadı ve bunun uluslararası düzenlemelerin, özellikle de diplomatik ilişkileri ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliğinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı'na teşekkür ederek, Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'de üst üste yenilgiye uğraması ve Siyonistlerin iddialı hedeflerine ulaşamaması nedeniyle akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda dedi. İran Dışişleri Bakanı, Şam'daki İran Konsolosluğu binasına düzenlenen saldırıyı tüm uluslararası yükümlülüklerin ve sözleşmelerin ihlali şeklinde değerlendirerek bu eylemin sonuçlarının sorumluluğunu Siyonist rejime ait olduğunu ve uluslararası toplumun bu gibi ceza eylemleri ciddi bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurguladı. Dün akşam Siyonist rejimin ordusu işgal altındaki Golan bölgesinden İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği yakınındaki İran Konsolosluk binasına saldırdı. Bu saldırı Şam'daki İran Konsolosluğu binasının tamamen yıkılmasına ve çok sayıda çalışanının şehit olmasına ve yaralanmasına yol açmıştır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cinayetkar Siyonist rejimin pazartesi akşamı Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği hava saldırısının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile telefon görüşmesi yaptı. İran Peres Haber Ajansı'nın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre bu temasta Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin ülkemizin diplomatik mekanlarına yönelik uluslararası hukukun tüm kurallarına ve diplomatik ve konsolosluk hakları sözleşmelerine aykırı olan suç niteliğindeki saldırısından tiksindiğini ve kınadığını ifade ederken, İsrail rejiminin bu cinayetine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'na uygun ve acil yanıt verme çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin suç geçmişine değinerek bu rejimin diplomatik yerlere karşı işlediği yeni cinayetlerini şiddetle kınarken ülkemizin hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve bu canice saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Hüseyin İbrahim Taha, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konudaki sorumluluğunu da vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü saldırgan Siyonist rejimin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü binasına saldırmasına şiddetle kınadı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist saldırgan rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü binasına yönelik saldırısını şiddetle kınarken, bu saldırıyı başta 1961 Diplomatik İlişkileri Viyana Sözleşmesi olmak üzere, uluslararası düzenlemelerin ağır bir ihlali şeklinde değerlendirerek şunları ekledi. Bu eylem, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından en güçlü şekilde kınanmalı ve saldırgana karşı gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bu nefret dolu saldırının boyutları araştırılmakta olup sonuçlarının sorumluluğu saldırgan Siyonist rejime aittir diyen İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunları da ekledi. İran İslam Cumhuriyeti karşı tedbir alma hakkını saklı tutmakla birlikte saldırgana tepki verme türüne ve nasıl cezalandırılacağına dair karar verecektir. İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısının ardından İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilci yardımcısı, Güvenlik Konseyi dönem başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazdı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zahra Erşadi mektubunda şunları yazdı. Bu korkunç suçlar ve korkakça terör saldırıları, Birleşmiş Milletler tüzüğünün, uluslararası yasaların ve diplomatik ve konsolosluk yerlerinin dokunulmazlığı temel ilkesinin açık bir ihlalidir. Bu korkunç cinayetler aynı zamanda bölgenin barış ve güvenliğini de tehdit oluşturmaktadır. Erşadi şunları belirtti. İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki gerilimi artırabilecek ve potansiyel olarak diğer ülkelerle daha fazla çatışmayı ateşleyebilecek bu gibi korkunç cinayetlerin ve suçların geniş kapsamlı uluslararası sonuçlarını göz önünde bulundurarak Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin suç eylemini ve terör saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınamasını talep ediyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca Güvenlik Konseyi'nden bu ağır ihlalin ele alınması ve diplomatik misyonların güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atacak gelecekteki saldırıların önlenmesi için acil bir toplantı yapılması da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almasını ve bu gibi suç eylemlerinden sorumlu olanların hızla adalet önüne çıkarmasını sağlamasını talep etmektedir. Erşadi mektubunun sonunda şunları kaydetti. Saldırgan Siyonist rejim bu gibi terör suçlarının sonuçlarından tamamen sorumludur. İran İslam Cumhuriyeti uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne dayanarak bu gibi terör eylemlerine kararlı bir şekilde karşılık verme konusundaki meşru ve doğal hakkını saklı tutar. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınadı ve bu eylemi uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamas bu bildiride cinayetkar Siyonist düşmana karşı İran ve Suriye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek Güvenlik Konseyi'nden Gazze'ye ve bölgeye yönelik savaşı ve sadece gerilimlerin ve çatışmaların artmasına yol açıp uluslararası istikrar ve güvenliği bozan saldırıyı durdurarak işgalci rejimi ve onun suçlu liderlerini durdurmak için acil ve yapıcı adımlar atmasını talep etti. Pazartesi gecesi Filistin İslami Cihat Hareketi Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısını kınarken bunun Siyonistlerin Gazze yenilgisinden kaçmak için yaptığı bir eylem olduğunu kaydetti. Siyonist yerleşimciler pazartesi gecesi işgal altındaki Kudüs şehrinde Siyonist rejimin Knesset binası önünde toplanarak erken parlamento seçimleri talebinde bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist göstericiler aynı zamanda rejim kabinesinin Gazze şeridine karşı savaşı yönetme biçimini de protesto etti. Pazartesi sabahı binlerce yerleşimci Siyonist rejimin Kudüs'teki kabine binaları önünde oturma eylemi yaparak Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görevden alınmasını ve Filistin direnişiyle bir esir değişimi anlaşması yoluyla Gazze şeridindeki Siyonist esirlerin geri gönderilmesini talep etti. Siyonist rejimin medyası da çok sayıda yerleşimcinin Kudüs şehrinde aynı bağlamda çadır kurduğunu bildirdi. Ayrıca Siyonist rejimin Şas Haredi Partisi liderinin evinin önünde toplanan çok sayıda yerleşimci aynı talepleri tekrarladı. Pazar gecesi işgal altındaki Filistin'in binlerce sakini Knesset önünde Netanyahu'ya karşı gösteri yaptı ve Netanyahu'nun görevden alınmasını ve seçim yapılmasını istedi. işgal altındaki bölgelerin çeşitli şehirlerinde özellikle geçen hafta boyunca yerleşimciler ve Siyonist esirlerin aileleri Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kabinesine karşı gösteriler düzenledi ve onun iktidardan ayrılıp erken seçim yapılması gereğini vurguladı. Siyonist rejimin haber kaynakları Irak İslami Direnişi'ne ait insansız hava aracının pazar gecesi bu rejimin donanmasının en yeni savaş gemisinin yakınını vurduğunu itiraf etti. Siyonist gazete İsrail Hayyum dün Irak İslami Direnişi'nin insansız hava aracının Siyonist rejimin deniz filosunun en yeni gemisi olan Sa'ar 6 gemisinin yakına çarptığını bildirdi. Siyonist Ordu Radyosu da liman kenti Oma El Raş'ın savunma sistemlerinin Yemen ve Irak direnişinin füze ve insansız hava araçlarını önlemedeki zayıflığını ve başarısızlığını itiraf ederek bu sistemlerin şu ana kadar saldırılara karşı 3 kez başarısız olduğunu ve her seferinde hava tehdidinin farklı bir bölgeden geldiğini bildirdi. Siyonist Ordu Radyosu'na göre geçen yıl 9 Kasım'da Suriye'den fırlatılan bir insansız hava aracı doğudan Ürdün semalarına geçtikten sonra Eylat semasına girdi. İkinci operasyonda ise Yemen tarafından ateşlenen iki seyir füzesi bu yıl 17 Mart'ta Eylat limanının kuzeyinde engellenmeden patladı. Ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında Amerika, Siyonist rejimi barikatları imha eden bir tonluk bombaları da dahil olmak üzere silah sevkiyatı yaptı. El Kudüs El Arabi gazetesinin haberine göre bazı üst düzey Amerikalı yetkililer Washington'un katil Siyonist rejimin Gazze'ye karşı savaştaki davranışından hoşnut olmadığı yönündeki iddialarıyla tutarlı olmayan yeni bir dizi ağır bomba göndereceği iddiasında bulundular. Hamas liderleri, Siyonist canileri tarafından Gazze halkının soykırımına uğratılmasında Amerika'nın destekleyici rolünü defalarca eleştirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 23 Ramazan 1445 ve Miladi 2 Nisan 2024 Salı. ...24 yıl önce, bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1379'da İranlı coğrafyacı ve haritacı Mühendis Abbas Sahab hayatını kaybetti. Hicri Şemsi 1300 yılında Tefreş yakınlarında doğdu ve kendisi de coğrafyacı olan babası Ebul Kasım Sahab'ın desteğiyle ilk eğitimine başladı. Abbas Sahab kısa sürede coğrafya ve haritacılık alanındaki yeteneğini göstererek Tahran'ın ilk haritasını doğru bir şekilde çizdi. Babası Hicri Şemsi 1315'te İran Coğrafya ve Haritacılık Enstitüsü'nü kurduktan sonra fiilen bu kurumun yönetimini devraldı. Mühendis Sahab, detaylı haritalar hazırlamak için İran'ın yüzlerce şehir ve köyünün yanı sıra onlarca yabancı ülke gezdi ve çalışmalarında yeni yöntemler kullandı. Ayrıca UNESCO'nun İslami Sanat Tarihi Atlası oluşturma planı çerçevesinde Başlangıçtan Günümüze Hat Sanatı adlı değerli kitabı da yazdı. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1381'de ünlü çağdaş İranlı çevirmen ve matematikçi Doktor Ahmet Birşek vefat etti. Doktor Ahmet Birşek, Hicri Şemsi 1285 yılında Tahran'da doğdu. Farklı eğitim kademelerinden geçip matematik alanında lisans diploması aldıktan sonra 19 yıl boyunca mimarlık alanında öğretmenlik yapmaya başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı Yardımcılığı, Hedef Kültür Grubu'nun kurucusu ve öğretmeni gibi çeşitli görevlerde bulundu. Doktor Birşek'in değerli ve kalıcı çalışmalarından biri bilim adamlarının bilimsel biyografilerinin derlenmesi ve Güneş, Ay ve Gregorian tarihlerini birleştiren 3000 yıllık karşılaştırmalı kronolojidir. Ayrıca kurgu, tarih ve biyografi, matematik ve geometri ve düzlem geometrisi, felsefe, matematik, eski bilim ve yeni uygarlık ve bilgelik koleksiyonu dahil olmak üzere diğer konularda 60'tan fazla eseri bulunmaktadır. Doktor Birşek İran matematiğinin babası lakabını aldı. Doksan bir yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Ramazan 1254'te Cevahirül Kelam kitabının telif işi tamamlandı. Bu değerli kitapta ilahi ahkam, İslam dinindeki helal ve haram işler ele alınmıştır. Öyle bir fıkıh kitap ki hiç kimse bugüne dek bunun gibi değerli bir kitabı kaleme alamamıştır. On dokuz yıl önce bugün 2 Nisan 2005'te Katolik dünyasının lideri Papa II. Jean Paul hayatını kaybetti. 1920'de Polonya'da doğdu ve dini ilimler okuduktan sonra rahip oldu. 1964 yılında Polonya'nın Krakow şehrinin piskoposu oldu ve 3 yıl sonra kardinal rütbesine ulaştı ve son olarak 1978'de Katoliklerin en yüksek dini otoritesi olan Papa'ya atandı. Papa Jean Paul 1981'de bir kez suikasta kurban gitti ve hayatta kaldı. Bu görevde bulunduğu 26 yıl boyunca dünyanın farklı ülkelerine birçok gezi gerçekleştirdi. Komünist sistemin yönetimi sırasında memleketi Polonya'ya, 1998'de ise Küba'ya gitti. Papa Jean Paul dinler özellikle İslam ve Hristiyanlık arasındaki diyaloğun destekçisiydi. Batı'da genel olarak kürtaja, eşcinselliğe ve ahlaki yozlaşmaya karşıydı. Amerika'nın Irak'a saldırısını eleştirdi.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bu podcast'te önemli bir konuya, yani son 75 yılda Batı Asya bölgesini yadsınamaz bir şekilde etkisi altına alan Amerika-İsrail ilişkisine değinmek istiyoruz. Aslında Washington, Siyonist rejim ve işgalinin kayıtsız şartsız müttefiki olarak Gazze şeridindeki saldırı, cinayet ve her türlü savaş suçu ve soykırım eylemlerinde kilit rol oynuyor. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Siyonist rejim 1948 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde onu tanıyan ilk ülke Amerika oldu. Washington 75 yıllık bu ortaklığın başından beri karşılıklı çıkarlara ve ortak demokratik değerlere dayandığını ve iki tarafın demokrasi, ekonomik refah ve bölgesel güvenliğe olan bağlılığının onları bir araya getirdiğini iddia ediyor. Fakat son birkaç on yılda yaşanan olaylar ve gerekçelere bakıldığında bu iddianın tersi göze çarpıyor. Irkçı İsrail'e stratejik desteğin sürdürülmesi tüm Amerikan hükümetleri döneminde görülmüştür. Fakat 1960'lı yıllardan itibaren Haziran 1967 savaşının meydana gelmesi ve Fransa'nın İsrail'e silah ambargosu uygulamasıyla Amerika asıl destekçi rolünde ortaya çıktı. F-4 Phantom savaş uçaklarının Siyonist rejime teslim edilmesiyle bu rejimin Araplara karşı askeri üstünlüğü sağlandı. 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, İsrail'in sınırsız askeri hazırlığı emrini vermişti. Bu savaş sırasında benzeri görülmemiş bir hava köprüsü oluşturularak Tel Aviv'e M60 tankları ve Phantom savaşçıları dahil olmak üzere her türlü silahı sağladı ve savaşın gidişatını Siyonist rejimin lehine çevirdi. Sonraki Amerikan yönetiminde ve Jimmy Carter'in başkanlığı döneminde Camp David girişiminin devreye girmesiyle Filistinlerin siyasi haklarına verilen açık destek iki taraf arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden oldu. Ronald Reagan'ın başkanlığı döneminde Amerika'nın İsrail'le güvenlik işbirliğine ve terörle mücadele verdiği destek Filistin Kurtuluş Örgütü ile yapılan görüşmelerle beraber yürütülmekteydi. Mart 1990'da bir sonraki Amerikan Başkanı George Herbert Bush, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki toprakların bir parçası olduğu, Siyonist rejimin egemenliğinin bir parçası olmadığını bildirdi. Fakat aynı dönemde Amerika, Irak'ın Kuveyt'e saldırmasının ardından bu rejimin güvenliğine ilişkin taahhütlerini bir kez daha duyurdu. Bill Clinton başkanlığı sırasında 13 Aralık 1993'te İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın zeminini hazırladı. George Bush'un başkanlığı döneminde Amerika, işgal altındaki topraklardaki yerleşimleri Filistin devletinin kurulmasına engel olarak nitelendirmiş ve Tel Aviv'in Gazze şeridinden çekilmesini yol haritası sürecine dönüş yolu olarak değerlendirerek desteklemişti. Fakat 2006'da ve 33 gün savaşının başlamasından sonra Amerika, Güvenlik Konseyi kararlarını veto ederek Lübnan'ın Siyonist rejimiyle Lübnan arasında acil ateşkes talebine yanıt vermesine mani oldu. Barack Obama başkanlık dönemi sırasında Bush'un başkanlık döneminde hasar gören İslam ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye odaklandığına dikkat ederek işgalci rejim ile Filistinler arasında barışın tesis edilmesi arzusunu dile getirdi. Obama'nın başkan olarak yemin etmesinden bir gün sonra işgal güçleri Gazze şeridinden tamamen çekildi. Ve Amerika, Gazze'nin yeniden inşa süreci için 900 milyon dolar yardım sözü verdi. Buna rağmen Obama, Haziran 2009 yılında bir konuşmasında Filistinlerin şiddet kullanmaktan kaçınması gerektiğine vurgu yaptı. Washington'un Tel Aviv'e verdiği desteğin dönüm noktası Donald Trump'ın başkanlığı döneminde yaşandı. Siyonist İsrail rejimine yönelik kapsamlı desteğiyle beraber danışmanı ve damadı Gerard Kushner'in Siyonist rejim yetkilileriyle ilişkisinden dolayı Amerika İsrail'in işgalini desteklemek için benzeri görülmemiş eylemlerde bulundu. Söz konusu eylemler Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olarak tanınması, Golan'ın İsrail'e ilhakının tanınması, Batı Şeria'nın bir kısmının işgal altındaki Filistin'e ilhakının tanınma vaadi, İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi, Tel Aviv'e benzeri görülmemiş askeri destek sağlanması ve kapsamlı ortak eylem planından Tel Aviv'in istekleri doğrultusunda çekilmekten oluşuyor. Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler birçok dalgalanmayı da beraberinde getirdi. Biden, Netanyahu'nun sağcı hükümetini defalarca eleştirdi. Biden'ın Netanyahu'yu resmi olarak Beyaz Saray'a davet etmemesi, Amerikan hükümetinin Netanyahu'nun yargı değişiklikleri de dahil olmak üzere kabine politikalarından memnuniyetsizliğini ortaya koydu. Öte yandan Biden hükümeti daha önce Siyonist rejimin 1967 yılında işgal ettiği topraklarda yerleşim birimlerinin genişletilmesini eleştirmiş, ancak pratikte bu süreci durdurmak için Tel Aviv'e herhangi bir girişim ya da baskıda bulunmamıştı. Ancak 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonu ve ardından İsrail'in Gazze şeridine yönelik yoğun hava ve kara saldırılarının ardından Biden hükümeti İsrail'in kayıtsız şartsız müttefiki olarak ortaya çıktı ve ona siyasi ve askeri olarak tam destek verdi. Binaenaleyh Amerika-İsrail ilişkileri her daim stratejik ilişkiler olmuş ve Washington sürekli Siyonist rejimin her açıdan destekçisi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı ardından Siyonist rejim Amerika'da en fazla dış yardım alan ülkeydi. Amerikan Kongre Araştırma Merkezi'nin raporu, Beyaz Saray'ın 1948'den 2023'ün başına kadar bu rejime 300 milyar dolar destek verdiğini, bu miktarın kendi eyaletleri için bile harcanmadığını bildiriyor. Bu koşulsuz ve sınırsız desteğin sebebinin ortak stratejik hedefler ve demokratik değerlere karşılıklı bağlılık olduğu gibi saçma bir bahaneyle kuruluş tarihi 1948 yılına dek uzanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu ki, Amerika'da İsrail'e yardımın kanun sayılması, bu durumun yasaya göre yürütme makamları, Amerika'yı İsrail'in bölgedeki tüm ülkeler üzerindeki niteliksel askeri üstünlüğünü sürdürmek için her türlü tedbir almakla yükümlü kılmaktadır. AIPAC ve diğer İsrail yanlısı lobilerin süregelen lobi faaliyetlerinden dolayı Amerika'nın İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığı 2016'da imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolarlık mutabakat zaptı da dahil olmak üzere İsrail'e yapılan önemli güvenlik yardımlarıyla desteklendi. Mutabakat zaptına göre Amerika yıllık 3.3 milyar dolar yabancı askeri finansman ve ilave 500 milyon dolar da füze savunma finansmanı sağlıyor. Bu füze savunma bütçesi Fılan, Davut ve Demir Kubbe'nin yanı sıra Aro, Aro 2 ve Aro 3 füze savar sistemleri dahil olmak üzere birçok ortak füze savunma programını desteklemektedir. Amerika, İsrail'in Demir Kubbe füze önleyici stokunu yenilemek amacıyla 2022'de 1 milyar dolarlık ek yardım sağladı. Bu rejim, dünyada Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına 50 adet ultra gelişmiş 5. nesil F-35 uçağını satın alan ilk rejimdir. İsrail rejiminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobisi AIPAC, Amerika Birleşik Devletleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri artırmak amacıyla sürekli Amerikan Kongresi üzerindeki nüfuzunu kullanarak ve lobi faaliyetleri yürüterek yasa tasarılarını geçirmeye çalıştı. Amerikan Senatosu, Haziran 2012'de Tel Aviv ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğini artırmaya yönelik tasarıyı oy birliğiyle onayladı. Bu yasa tasarısı, Amerika'nın İsrail ile güvenlik işbirliğini güçlendirme alanındaki politikasını bir kez daha vurgulamış,
Siyonist lobi AIPAC'te bu yasanın Amerikan Senatosu'nda onaylanmasını memnuniyetle karşılamış ve demokratik bir ülke olarak İsrail ile stratejik işbirliğini artırmanın zamanının geldiğini duyurmuştu. Washington'un istikrarlı müttefiki Amerika Temsilciler Meclisi daha önce de İsrail ile Amerika arasındaki askeri işbirliğini genişletmek amacıyla benzer bir yasayı geçirmişti. Amerika'nın İsrail'e yardımı yabancı askeri yardım şeklindedir. Siyonist rejim geçmişte önemli oranda ekonomik yardımlar aldı. Kongre'nin İsrail'e yönelik kapsamlı desteklerinin büyük faydası oldu. Örneğin, İsrail, Amerikan askeri yardımının bir kısmını Amerika'daki araştırma ve geliştirmeye ve İsrail'i üreticilerden askeri satın alımlara ayırabilir. Ayrıca Amerika'nın İsrail'e yaptığı dış yardımların tamamı yılın ilk 30 günü içinde yetkililere ulaştırılırken, Amerika diğer ülkelere yardımlarını genellikle taksitle ödüyor. Amerika ve İsrail ayrıca ortak askeri tatbikatlar, araştırmalar ve silah üretimi de dahil olmak üzere güvenlikle ilgili muhtelif alışverişlerde bulunuyor. Yıllık ortak terörle mücadele, görev gücü programı ve diğer düzenli stratejik diyaloglar aracılığıyla Amerika ve İsrail bir dizi bölgesel tehdide karşı yakın işbirliği içinde çalışabilmektedir. Siyonist rejim ile Amerika arasında bazen ufak tefek sorunlar olsa da Washington, Tel Aviv'e askeri ve ekonomik desteklerini her daim sürdürmüştür. Amerikalı üst düzey yetkililer de bunu onaylamışlardır. Amerika her yıl dünyadaki müttefiklerine mali yardım ve silah tahsis etse de bu yardımın en büyük alıcısı yine İsrail'dir. Esasen Amerikan hükümeti Siyonist rejime askeri ve ekonomik yardım olarak Amerikalı vergi mükelleflerinin her yıl milyarlarca dolar parasını sağlıyor. Ve bu yardımların yasal yükümlülüğü ise bunları dış yardım paketi şeklinde sunmaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail, Amerikalı en çok dış yardım alan ülkeydi. Amerika muhtelif ekonomik sorunlarla karşılaşsa da kesinlikle bu rejime yönelik yardımlarını azaltmamıştır. Öte yandan Amerikan hükümeti de ekonomik kriz bahanesiyle kendi devleti için kamu hizmetlerinin maliyetlerini önemli ölçüde kıstı. Vatandaşların özellikle eğitim ve sağlık giderleri yapıldı. İsrail'e askeri yardım sağlamanın yanı sıra İsrail'in Amerika'nın stratejik ortağı olarak tanınmasının onaylanması da dahil olmak üzere Amerikan Kongresi'nin Siyonist rejime çok yönlü desteği Siyonist rejime büyük yarar sağlamaktadır. Aslına bakılırsa son yıllarda Amerikan Kongresi, Amerikan ve İsrail füze savar sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve inşası için şu ana kadar birkaç milyar dolara ulaşan ayrı bir bütçe değerlendirdi. Bu sayede Amerikan Kongresi, İsrail'i desteklemek için yasal önlemler aldığı gibi Siyonist rejime mali yardım sağlanmasına yönelik çeşitli onayları da geçirmiştir. Ayrıca Amerika'nın Siyonist rejime yardımı, İsrail güçlerinin başta Gazze olmak üzere hemen hemen her gün Filistinlilere saldırdığı bir dönemde yapılıyor. Irkçı rejim 2007 yılından bu yana Gazze şeridindeki ablukayı artırarak temel ihtiyaç malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin bu bölgeye ulaşmasını engellemiş ve bölge sakinlerini ağır baskı altına almış ve 2023 yılı sonunda Gazze şeridindeki Filistinleri soykırıma uğratmak amacıyla eşi benzeri görülmemiş bir savaş başlatmıştır. Amerika, Siyonist rejimin stratejik müttefiki olarak bu rejime yönelik kapsamlı desteklerinde her daim önemli rol ifa etmiştir. Bu çerçevede Amerikan Kongresi, 2014 yılında Siyonist rejimi Washington'un stratejik ortağı olarak adlandıran bir yasa tasarısını kabul etti. 3 Aralık'ta Amerikan Temsilciler Meclisi, savunma ve güvenlik, enerji, araştırma ve geliştirme, ticaret, tarım, su yönetimi ve eğitim hizmetlerinde Washington ve Tel Aviv işbirliğini genişleten 2014 Amerika-İsrail Stratejik Ortaklık Yasası'nı onayladı. Eylül ayında Senato'da onaylanan yasa tasarısı Amerikan Başkanı imzasıyla yasalaştı. Söz konusu tasarı, İsrail vatandaşlarının vizesiz olarak Amerika'ya girişini kolaylaştırmanın yanı sıra iç güvenlik, enerji, su, alternatif yakıt teknolojisi ve siber güvenlik alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesini de içeriyor. Amerikan Kongresi'nin Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir kararı kabul etmesi ilk sayılmazdı. Öte yandan İsrail ve Amerika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de çok önemlidir. Yıllık yaklaşık 50 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ticareti ile kurulan bir ilişki. Bu ikili ekonomik ilişkiler 1985 tarihli Amerika-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere muhtelif anlaşmalarla desteklenmiş ve güçlendirilmiştir. 1985 İsrail Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasından bu yana Amerika İsrail'in en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Ekonomik işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Ortak Ekonomik Kalkınma Grubu'nun yıllık toplantısı düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ayrıca İkili Bilim Vakfı, İkili Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Vakfı, İkili Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme Vakfı ve Amerika-İsrail Eğitim Vakfı aracılığıyla bilimsel ve kültürel alışverişi koordine ediyor. Amerika ve İsrail küresel zorlukların üstesinden gelmek için kritik ve yeni ortaya çıkan teknolojileri paylaşmak üzere Temmuz 2022'de bir üst düzey stratejik teknoloji diyaloğu düzenledi. AIPAC olarak da bilinen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve en güçlü lobi gruplarındandır. 100 binden fazla üyesi olan bu grup, Amerikan hükümetinin politikalarını etkilemek amacıyla her yıl milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Bu lobi grubu 1940'larda çatışma müzakerelerine katılan Amerikalı I.L. Kenan tarafından 1951 yılında kuruldu. İsrail için çok aktif bir lobici olarak kuruldu. Bu lobiyi kurmanın nedeni İsrail'in çok sayıda Yahudi göçmeni çekmek için ekonomik yardıma ihtiyaç duyması, aynı zamanda Amerikan hükümetini Tel Aviv'e daha fazla yardım etmeye teşvik etmesiydi. Değerli dinleyiciler, Amerikan-İsrail ilişkileri tarihini ele aldığımız podcast'imizin ilk bölümünde İsrail'in Amerikan dış politikasındaki konumuna, farklı Amerikan başkanlarının İsrail'le ilişkilerine, ayrıca Washington ile İsrail arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarına değindik. Bir sonraki sohbetimizde ise son dönemdeki Amerikan başkanlarının Siyonist rejime yönelik davranışları ve Washington'un Tel Aviv'e yönelik desteklerinin muhtelif yönlerini ele alacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze Savaşı ve zorunlu göç planları.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik cinayetlerinin devam etmesi bağlamında sizlere özel bir program hazırladık.
Bu özel sohbetimizde Gazze Savaşı'nın pratikte nasıl zorunlu göç hikayesine dönüştüğünü ve Siyonist rejimin Filistinlileri göçe zorlama planlarını ele almak istiyoruz.
Siyonist rejim İsrail, Gazze halkını kuzeyden güneye kaydırmak ve Gazze'deki altyapıyı tamamen yok etmek olan hedefini gerçekleştirmek için saha ve askeri planlarını uygulamaya çalışıyor. Siyonist rejimin suç ve cinayete susamış ordusu, Gazze şeridindeki savunmasız sivil Filistin halkına yönelik büyük ve vahşi saldırılarını 4 ayı aşkın süredir devam ettiriyor. Siyonist rejim İsrail, Filistin'e topyekün savaş dayatmanın yanı sıra insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelleyerek bu bölgede bir insani felaket yarattı. Bu felaketi derinleştirmeye de çalıştı. Siyonist ordu askerlerinin Gazze'ye defalarca saldırıları ve kentsel, tıbbi, eğitimsel ve sağlık altyapılarının yanı sıra insanların evlerinin kapsamlı bombalanması çok endişe verici istatistiklere neden oldu. Filistin hükümetinin Gazze Şeridindeki Enformasyon Ofisi yaptığı açıklamada, savaşın 120. gününden sonra Siyonist rejim ordusunun işlediği suçlar ve soykırıma ilişkin en son istatistikleri yayımladı.
Bu rapora göre İsrail saldırgan rejiminin Gazze halkına karşı yürüttüğü savaşta bu açıklamanın yayımlandığı tarihe kadar, yani 3 Şubat 2024'e kadar 34.238 Filistinli şehit oldu veya kayboldu. Filistinli şehitlerin arasında 12.000'den fazla çocuk da var. Şehitlerin 8.000'den fazlası kadındır. Bu savaşta 122 gazeteci de şehit oldu. Tesis ve tıbbi bakım eksikliği nedeniyle 60.000 hamile kadın risk altında. Kronik hastalığı olan 350.000 kişi ilaç yetersizliğinden dolayı çok zor durumda. 30 hastane tamamen ve kısmen yıkıldı. Ayrıca Gazze'de 153 tıp ve sağlık merkezi tamamen veya kısmen tahrip oldu. Bu savaş aynı zamanda 2 milyondan fazla mazlum ve mağdur Gazze halkını yerinden etti. Bu bombalamalarda 300 binden fazla konut yıkılırken bunların 50 bini tamamen yıkıldı. Ayrıca okullar, camiler, marketler, idari binalar ve meydanlar da yıkıldı. Bu şok edici istatistikler Siyonist rejimin Gazze'ye karşı uzun vadeli bir savaş stratejisi izlediğini ve bunun gerçekleşmesi için savaşın süresinin arttırılmasını, saldırı ve yıkımın derinliğinin arttırılmasını gerektirdiğini planlarına aldığını gösteriyor.
Ürdünlü ve Filistinli yetkililerin incelediği belgeye göre Siyonist rejim Gazze halkını kuzeyden güneye göçe zorlamak ve Gazze'deki altyapıyı tamamen yok etmek olan hedefini gerçekleştirmek için bir saha ve askeri plan uygulamaya çalışıyor. Bu belgede Siyonist rejimin savaş kabinesinin Başbakan Benjamin Netanyahu'nun doğrudan talimatıyla Gazze'nin güneyini de hedef alacağı uyarısı yapılıyor. Güneydeki hastaneler ve tıbbi altyapı bir sonraki aşamanın hedefidir. Gazze'nin gelecekteki durumunun değerlendirilmesine konu alan bu belgeye göre Siyonist rejim güneydeki insanları da yerinden etmeyi planlıyor. Sonuç olarak bu bölgenin kuzeyindeki ve güneyindeki Gazze halkının Mısır'a zorunlu göçü Siyonist rejimin temel stratejisi olacaktır.
Tahran Radyosu.
Edinilen bilgiler, Siyonist rejimin Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 60 kilometrelik bir alanı tüm sakinlerden tahliye edip güneye kaydırma planının olduğunu gösteriyor. Bu konu, kuzeyde geniş bir arazi alanının yok edilmesi ve sakinlerinin Gazze'nin güneyinde yaklaşık %56'lık bir alana yerleştirilmesi anlamına geliyor. Bu konu Güney Gazze'nin durumunu çok kritik hale getiriyor. Bu plan Güney Gazze'ye giriş için yalnızca küçük miktarda yardıma yer bırakıyor. Ürdün kurumları bu operasyonun güneydeki nüfusun daha küçük bir alanda yaklaşık %32 oranında artmasına ve bu bölgede çok yüksek bir nüfus yoğunluğuna yol açacağı konusunda uyardı. Siyonist rejim Gazze'nin kuzeyindeki halkı güneye kaydırdıktan sonra güneydeki halkın canını da hedef almaya çalışacak. Bu sorun uluslararası toplumu ve batılı ülkeleri geçişleri açması, mülteci kampları kurması ve geçici sığınma alması için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye çok fazla baskı uygulamaya zorlayacak. Feci bir insani durum yaratmaya zemin hazırlayacaktır. Mısır sınırlarında ise bu yoğun nüfusun sıkıştırılması bu durumu daha da vahim hale getirecektir. Bu belgede Siyonist rejim İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri bombaladıktan asıl amacının sadece altyapıyı yok etmek olmadığı, aynı zamanda Gazze halkını bu bölgenin güneyine taşımak olduğu uyarı anlamı taşıdığı da belirtiliyor.
Siyonist rejimin İstihbarat ve Enformasyon Bakanı'nın açıklamaları bu rejimin Gazze'ye yönelik yakıp yıkma politikasına benimsediğini doğrulamaktadır. Bu İsrailli yetkili Gazze Savaşı'nın sonunda bu bölgede yaşamanın mümkün olmayacağını söyledi. Siyonist The Times of Israel gazetesi, bu rejimin parlamentosu Knesset'in bir toplantısında hazır bulunan Gila Gamliel'e atıfta bulunarak halkın zorunlu göçüne zemin hazırlamak için bazı ülkelerle gizli görüşmeler yapıldığını duyurdu. Bu rejim, ordusunun Gazze'de yanmış bir toprak yaratma ve hayati altyapısını yok etme çabalarını kabul eden Siyonist rejimin bu yetkilisi şunları söyledi. Gazze'deki savaşın sonunda bu bölgenin nüfusu tamamen insani yardıma muhtaç hale gelecek.
İsrail İstihbarat Bakanı'na göre Gazze Savaşı sonrasında bu bölgede çalışacak yer kalmayacak. Çünkü Gazze'nin tarım arazilerinin %60'ı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde tampon bölge haline gelecek. Mısır'ın Gazze'li mültecileri Sina Çölü'ne yerleştirme planına güçlü muhalefetine rağmen Amerika, Arap ülkelerini Gazze sakinlerinin yaklaşık yarısını işçi veya vatandaş olarak kabul etmeye ikna etmek için yakılmış toprak politikasının hayata geçirilmesi için zemin hazırlamaya çalışıyor. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi daha önce Amerika Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Kahire'nin Gazze'deki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma politikalarını kınadığını ve Filistinlilerin topraklarından zorla Mısır topraklarına kaydırılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.
Siyonist rejimin Gazze halkını Mısır ve diğer bazı ülkelere zorla göç ettirmeye yönelik tehlikeli planının açığa çıkmasının ardından Filistin İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin kabine yetkililerinin Gazze halkına yönelik Gazze şeridinden zorla göç ettirilmesi planını bir savaş suçu olarak değerlendirdi. Bu açıklamada bu eyleme karşı sessizliğin Siyonist rejimin Arapların ulusal güvenliğine zarar verecek suçları sürdürmeye zımnen teşvik edilmesi anlamına geldiğini vurguladı. İslami Cihat Hareketi ayrıca Amerika'nın gönüllü göç terimini yaratarak düşmanın suçlarını sürdürmeye teşvik mahiyeti taşıdığını ve bundan sorumlu olduğunu vurguladı.
Bu arada Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilci yardımcısı, Gazze Şeridi'nin kuzey sakinlerinin önce Gazze Şeridi'nin güneyine, oradan da Mısır'a zorunlu göçü politikasına maruz kaldığını açıkladı. Bu eylem yeni bir nekbe gibidir. Nekbe günü, Siyonistler ve destekçileri tarafından 1948'de yüz binlerce Filistinlinin sınır dışı edilmesinin yıl dönümünü belirtmek için kullanılan bir isimdir ve felaket anlamındadır. Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki temsilci yardımcısı Dmitri Polyanski şunlar da söyledi. Rusya, Gazze halkını güneye kaydırmaya yönelik her türlü planı reddediyor. Dolayısıyla Filistinlilerin zorunlu göç planına hem Filistin içinden hem de uluslararası toplumdan gelen güçlü tepkiler ve özellikle Mısır'ın muhalefeti dikkate alındığında Siyonist rejimin bu suç planını uygulamada başarısız olduğu görülüyor.
Değerli dinleyiciler, Gazze Savaşı ve Zorunlu Göç Planları isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce istediğiniz takdirde bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ehlibeyt imamlarının yedincisi Hazreti Musa Kazım aleyhisselamın siyerine gözden geçirmek istiyoruz.
Sene Hicri Kameri 128 idi. Ehlibeyt imamlarının 6. önderi ve imamı Hazreti İmam Sadık aleyhisselam Evrensel Hac Kongresi mevsiminde bazı sahabe ile birlikte Allah'ın evine ziyarete müşerref olmuştu. Bu yolculukta kendisine sevgili eşi Hamide eşlik ediyordu. Hac merasimi son bulduktan sonra hacıların kervanları kendi kentlerine ve diyarlarına doğru yola çıkmaya başladı.
İmam Sadık aleyhisselamın bulunduğu kafilede bir süre yol kat ettikten sonra Medine yakınlarında Ebba adında bir köyde konakladı. O sırada imamın eşi Hamide'den bir mesaj geldi. İmam Sadık aleyhisselam hemen eşinin yanına gitti. Kısa bir süre sonra yüzünde bir tebessümle sahabenin yanına döndü. Sahabe Hazret'ten sordu. İlahi inayetle iyi bir haber miydi? Hazreti Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbim bugün bana bir evlat inayet buyurdu ki kendi çağının en iyi insanı ve gelecekte de sizin önderiniz olacaktır.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın sevgili annesi Hamide, faziletli kadınlardan biriydi. Hamide, asil bir aileden ve insani faziletleri zengin olan bir kadındı. Öyle ki İmam Bakır aleyhisselam onun sevgili evladı Cafer bin Muhammed'i tanıtırken şöyle buyurdu. Hamide her türlü katkıdan arınan som altın gibidir. Ve bu da Allah'ın bana ve benden sonraki imama bir lütfüdür ki bu denli pak bir kadını bizim eve inayet buyurmuştur.
Bu büyük kadının kişiliğinin gevheri İmam Sadık aleyhisselam nezdinde daha da gelişti. O büyük imamla ortak yaşam sayesinde ilimde büyük mertebelere layık oldu. Öyle ki İmam Sadık aleyhisselam kadınlara dini meseleleri ve ahkamı öğrenmek için bu seçkin kadına baş vurmalarını emretti.
Böylece İmam Musa bin Cafer aleyhisselam sadece İmam Sadık aleyhisselam gibi büyük ve bilge bir babadan yararlanmadı ve aynı zamanda Hamide gibi faziletli ve seçkin bir annenin kucağında yetişti. Sonuçta o hazrette de ta çocukluk çağından itibaren harikulade akıl ve zeka izleri belirmeye başladı ve parlak bir geleceği olacağını ortaya koydu.
Risalet ve İmamet Hanedanı'nın mirasçısı olan İmam Musa aleyhisselam 20 yaşına kadar, yani babası İmam Sadık aleyhisselamın şehit düştüğü güne kadar her yerde ve her an sevgili babasının değerli ve yücet aliminden faydalandı. O Hazret 6. İmam'ın güçlü elleri ve hikmetli ve tedbirli programları ile kurulan büyük üniversitelerde göz kamaştıracak boyutta ilerledi. Bu büyük konuma kavuştu ve çağının çeşitli ilim ve bilimlerinde zirveye ulaştı. Ardından seçkin Cafer Üniversitesi'nin gelişmesi yolunda büyük ve etkili adımlar attı.
İmam Musa bin Cafer aleyhisselam o dönemin tüm bilginlerini ve ilmi rical ve şahsiyetlerini ilmi açıdan geride bırakmakla kalmadı. İnsanı seçkin sıfatlar ve ahlaki faziletler bakımından İslam aleminde büyük üne kavuştu. Öyle ki o hazret ile tanışma şerefine nail olan tüm bilginler ve alimler imamın muazzam kişiliği önünde eğildi.
Bu alimlerden biri, Ehl-i Sünnet'in büyük bilgisi ve muhaddisi İbni Hecer Askalani ve yine Şeyh Süleyman Kunduzi, İmam Musa Kazım aleyhisselam hakkında şöyle diyorlar. Musa Kazım, babasının ilim ve bilimlerinin mirasçısı, fazl ve erdem sahibi biriydi. Başkalarının cahilliği ve hatalarına karşı fevkalade hoşgörülü, affeden biriydi. Bu yüzden öfkesini yutan anlamına gelen Kazım olarak lakaplandırıldı. Yaşadığı çağda hiç kimse ilahi marif ve ilimde ve bağışlamakta ona ulaşamazdı.
Ancak Ehl-i Beyt imamlarının ilmi ve ahlaki azameti karşısında eğilen kanaat önderleri ve alimlerin aksine Abbasi zalim hükümdarlar, İslam'ın semavi önderlerinin bu denli sayılmasından büyük tehlike hissediyordu ve bu yüzden onları karalamanın yanı sıra sonunda da şehit ediyordu.
İmam Sadık aleyhisselamın başarılarından şiddetle öfkelenen ve o hazreti korkunç bir zehirle zehirleyerek şehit eden Abbasi halife Mansur, bu kez casusları ve adamlarına İmam Sadık aleyhisselamın halefini, yani İmam Musa bin Cafer aleyhisselamı tespit ederek o hazreti de şehit etmeleri yönünde talimat verdi. Ve kendince imamet dosyasını ebediyen kapatmak istedi. Halife Mansur bu doğrultuda valisi Muhammed bin Süleyman'a İmam Cafer bin Muhammed aleyhisselamın evine baskın düzenlemesini ve kim kendini o hazretin halefi ilan ederse hemen kellesini uçurmasını emretti.
Tahran Radyosu.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman mektubu alır almaz 6. imamın evine doğru yola çıktı ve kendince imamın vasiyetnamesini ele geçirerek Halife Mansur'un emrini yerine getirmek istedi. Ancak İmam Sadık aleyhisselam ileri görüşlü ve keskin zekası sayesinde bu şom ve şeytani planı öngörmüştü ve bu planı boşa çıkarmak için en iyi tedbiri almıştı. Bu yüzden Medine valisi İmam Sadık aleyhisselamın vasiyetnamesini de ele geçirdiğinde hayretle o hazretin 5 kişiyi kendisinin halife olarak açıkladığını fark etti. Bu beş kişi dönem halifesi Mansur, Medine valisi Muhammed bin Süleyman, İmam Kazım aleyhisselamın ağabeyi Abdullah, İmam Musa Kazım aleyhisselam ve yine o hazretin eşi Hamide'den ibaretti.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman şaşkına dönmüştü. Bu yüzden durumu halife Mansur'a rapor etti ve hangisini öldürmesi gerektiğini sordu. Mansur bu rapor aldıktan sonra büyük bir öfke duydu ve bunları öldüremeyeceklerini söyledi. Sonuçta İmam Sadık aleyhisselamın bu akılcı tedbiriyle halife Mansur'un hain planı boşa çıktı. Ve hem İmam Musa Kazım aleyhisselam ilahi meşriyet gereği sağ kurtuldu, hem İmamet hanedanı düşmanların şom emellerine rağmen devam etti. Nitekim Yüce Allah Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur.
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah o nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Gerçi İmam Sadık aleyhisselam bu yöntemle oğlu ve halife olan İmam Musa Kazım aleyhisselamı düşmanların şerrinden ve komplosundan korumayı başardı. Ve halife Mansur başarısızlığa uğradı fakat yine de o hazretin halifini tespit etmek ve ona katletmekten vazgeçmedi. Bu yüzden de İmam Musa Kazım aleyhisselam sevgili babasından aldığı derslerden hareketle özellikle Abbasilerin casuslarının faaliyetlerini gözeterek bir süre imametini açıkça ilan etmedi ve yakın sahabeyi de aynı yöntemi izlemelerini tavsiye etti. Gerçekte bu siyasi bir taktikti ve zamanla imamın stratejik politikaları ve hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken zeminin oluşması gerekiyordu.
Huşam bin Salim Ceval ki 6. imamın has ve yakın arkadaşıydı. Huşam şöyle anlatıyor. İmam Sadık aleyhisselam şehit düştükten sonra o hazretin Abdullah adındaki büyük oğlu imamet iddiasında bulundu ve bazıları da ona yöneldi. Bir gün ben ve bir başka arkadaşım Abdullah'ın yanına gittik. Ve onu sınamak için birkaç temel soru sorduk. Fakat Abdullah sorularımıza yanlış cevaplar verdi. Biz üzgün ve şaşkın onun yanından ayrıldık. Aynı zamanda İmam Sadık aleyhisselamın gerçek halefi ve yeni imamın kim olduğunu merak ediyorduk. O sırada yaşlı bir adam bizi Musa bin Kazım aleyhisselama yöneltti. Bu ilahi tevfikin ardından o hazretten sordum. Canım sana feda olsun. Sevgili babanızın şehadetinden sonra bizim imam ve önderimiz kimdir? Hazret şöyle buyurdu. Eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir.
Huşam maceraya şöyle devam etti. İmamet hakkında da birkaç soru sordum ve o hazret yine eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir şeklinde buyurdu. Sonunda o hazretin hassas siyasi şartlar yüzünden imametini açıkça ilan etmek istemediğini düşündüm ve bu yüzden soru sorma tarzımı değiştirerek 7. imamdan şöyle sordum. Acaba sizin bir imamınız ve önderiniz var mıdır? Hazret, hayır, benim imamım yoktur diye buyurdu.
Huşam şöyle devam ediyor. İmamın bu cevabından o hazretin Şiilerin önderi olduğunu anladım ve şaşkınlıktan kurtuldum ve çok sevindim. Hazretten bir soru daha sormak için icazet istedim. Hazret de sor, fakat bizim haberimizi başkalarına beyan etme, zira tehlike bizi tehdit ediyor dedi. Hazrete şöyle arz ettim. Sizin ve sevgili babanızın izleyenleri şaşkınlık içinde. Hali hazırda kimin imam olduğunu bilmiyorlar. Acaba onlara söylememe müsaade var mıdır? Hazret yine şöyle buyurdu. Tehlike pusuda. Kime güveniyorsan söyle. Fakat onlardan bunu yaymamalarını iste.
Aslında daha önce de belirtildiği üzere İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu denli tedbirli olmakta haklıydı. Zira Halife Mansur'un casusları pusuda bekliyor ve İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra kimin imam olduğunu öğrenmek ve onu hemen ortadan kaldırmak istiyordu. Bu yüzden 7. İmam da ta baştan babası İmam Sadık Aleyhisselam'ın yöntemini izlemeye başladı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam dini ve ilmi ders celseleri düzenliyor ve seçkin talebeler yetiştiriyor ve böylece kendisinden pak ataları gibi değerli miras geride bırakıyordu.
Kameri 7. yüzyılın seçkin alimlerinden Seyyid bin Tavuz şöyle yazıyor. İmam Kazım Aleyhisselam'ın çok sevdiği arkadaşı ve has şiirleri ve Haşimi Hanedanı'nın önde gelen büyükleri o hazretin ilmi ders celselerine katılıyor ve değerli aliminden ve öğretilerinden yararlanıyor, soru ve cevapları kayda alıyorlardı. Böylece seçkin şahsiyetler yetişiyor ve toplumda imamın bilgi hazinesini yaygınlaştırıyordu.
Hindistanlı Müslüman tarihçi, hukukçu ve politikacı Seyyid Emir Ali de bu konuda şöyle yazıyor. Kamere 148 yılında İmam Sadık Aleyhisselam Medine'de şehit düştü. Fakat o hazretin ilmi mektebi kapanmadı ve oğlu ve halife Musa Kazım'ın önderliğinde daha da gelişerek konumunu korudu.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Siyonist işgal rejimi İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği yakınındaki İran konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenledi. İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Dairesi, Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıda şehit olanların isimlerini açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran konsolosluğuna yapılan saldırının sonuçlarından Siyonist rejim İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin son cinayetine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın derhal tepki vermesini talep etti. İran, Siyonist rejimin son cinayetlerine ilişkin Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti. Filistin İslami Derneği Şirketi Hamas, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınadı ve bu eylemi uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi. Siyonist yerleşimciler pazartesi gecesi işgal altındaki Kudüs şehrinde Siyonist rejimin Knesset binası önünde toplanarak erken parlamento seçimleri talebinde bulundu. Siyonist rejimin haber kaynakları, Irak İslami Direnişi'ne ait insansız hava araçlarının pazar gecesi bu rejimin donanmasının en yeni savaş gemisinin yakınını vurduğunu itiraf etti. Ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında Amerika, Siyonist rejimi barikatları imha eden bir tonluk bombaları da dahil olmak üzere silah sevkiyatı yapıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyon üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 affedersiniz. Çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।